Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 12. ayrım. 6. bölüm. Eve, silah koşumunu takarken kocasını süzmeye başladı. Rourke, yatak odalarının oturma alanında hafif bir kahvaltı ediyordu. Duvardaki ekranda sabah haberleri vardı. Masaüstü bilgisayar ekranındaysa Eve'in anlayamadığı rakamlar ve sembollerle borsa raporları akıyordu. Kedileri Galahad hemen Rourke'un dibine kurulmuş, çift renkli gözlerinde umutla tabağında kalan İrlanda pastırmasına bakıyordu. Eve şaşkın bir tavırla sordu. ''Bir haftalık bir spa tatilinden çıkmış gibi görünmeyi nasıl başarıyorsun acaba?'' ''Sağlıklı yaşıyorum. Beni kandıramazsın. Kan kanla sabahın üçüne kadar oturup viski içtiğinizi, birbirinize palavralar attığınızı biliyorum. İkiniz paldır küldür yukarı çıkarken seninkinin kaçık kahkahalarını duydum.'' ''Sonlara doğru biraz dağılmıştı, evet.'' Rourke koyu mavi ve berrak gözlerini Eve çevirdi. ''Birkaç kadeh viskinin beni etkilediği görülmemiştir. Seni uyandırdığımız için üzgünüm. Zaten uyanmak üzereydim. Yatağa geldiğini hiç duymadım. Önce Mickey yatırmam gerekti. Bugünkü programınız ne?'' ''Kendi işleri varmış ve kendi başının çaresine bakabilir. Bana ihtiyacı olursa nerede olduğumu Somerset'ten öğrenecek.'' ''Bugün burada çalışırsın diye düşünmüştüm.'' ''Hayır.'' Rourke kahve fincanının üzerinden Eve baktı. ''Bugün olmaz. Benim için kaygılanmayı bırak Teğmen. Tabağında yeterince ilgilenmen gereken şey var zaten. Ana yemeğim sensin.'' Rourke gülerek ayağa kalktı ve uzanarak genç kadını öptü. ''Çok duygulandım.'' ''Duygulanma.'' Eve ciddi olduğunu göstermek için Rourke'un kollarını sıktı. ''Dikkatli ol.'' ''Her ikisi de olurum. En azından şoför kullanır mısın ve limuzini alın.'' Eve, limuzinin kurşun geçirmez olduğunu ve patlamalardan etkilenmediğini biliyordu. ''Pekala, eğer için rahat edecekse tamam.'' ''Teşekkürler, benim çıkmam lazım.'' ''Teğmen?'' ''Ne?'' Rourke, Eve'in yüzünü ellerinin arasına alarak dudaklarını yavaşça alnına, yanaklarına ve dudaklarına dokundurdu. ''Seni seviyorum.'' Eve'in içindeki her şey sallandı ve tekrar yerine oturdu. ''Biliyorum. Üstelik zengin babacığı olan Fransız bir kızıl bile değilim. Ne kadar verdi sana?'' ''Tam olarak hangi alanda?'' Eve kafasını sallayarak gülümsedi. ''Tanrım, unut gitsin.'' Ama kapıdan çıkmak üzereyken duraksadı ve arkasını dönerek ona baktı. ''Ben de seni seviyorum. Ah, Galahad pastırmanı kaptı.'' Eve koridorda ilerlerken Rourke'un hafif bıkkın bir sesle kediye seslendiğini duydu. ''Bu tarz davranışlar konusunda neye karar vermiştik?'' Eve koşarak merdivenlerden inerken yüzüne bir gülümseme yayıldı. Girişe indiğinde tahmin ettiği gibi Somerset'le karşılaştı. Somerset, deri ceketi uzun baş parmağı ve kemikli işaret parmağı arasında tutarak uzattı. ''Eğer aksini haber vermezseniz akşam yemeğine geleceğinizi varsayacağım.'' ''İstediğini varsay.'' Eve ceketi alarak tekrar üst kata baktı ve ceketi giydi. ''Bir dakika gelsene.'' ''Anlayamadım.'' Eve sesini alçaltarak ''Can sıkıcı olmayı keser misin?'' diye hırladı. Baş parmağıyla ön kapıyı işaret ederek kapıya doğru ilerledi ve açtı. ''Gelsene.'' Somerset ''Bu sabah programım gerçekten çok yoğun.'' diye başladı. ''Sussana.'' Eve Somerset'i de çekiştirerek dışarı çıktı ve kapıyı arkalarından kapadı. Derin bir nefes alarak içine temiz bahar havasını çekti. ''Çok uzun süredir Rourke'un yanındasın ve bilinmesi gereken her şeyi biliyorsundur. Öncelikle Mick Connelly hakkında ne düşünüyorsun söyle bakalım. Evdeki konuklarla ilgili dedikodu yapma gibi bir alışkanlığım yoktur.'' ''Lanet olsun!'' Eve öfkeli bir tavırla Somerset'i göğsünden iteledi. ''Sence oturup dedikodu yapmak ister gibi bir tavrım mı var? Birisi Rourke'u iyice bir sarsmak istiyor. Nedenini bilmiyorum, nasıl olacağını da bilmiyorum ama birisi onun başına bir bela sarmaya çalışıyor. Mick Connelly hakkında bildiklerini söyle bana.'' Somerset'in göğsüne aldığı yumrukla kararan gözleri bu kez kısıldı. Eve'in söylediklerini düşündü. ''O da hepsi gibi delişmendi. Anladığım kadarıyla zor bir ev hayatı vardı ama zaten aşağı yukarı hepsinin ev hayatları öyleydi. Tek fark bazılarınınki çok daha kötüydü. Mick'in geldiği dönemde Rourke benimle yaşamaya başlamıştı Biraz öfkeli bir tip olsa da kibardı. Belli şeylere karşı aç ve hevesli bir tipti ama dediğim gibi hepsi öyleydi. Rourke'la kavga ettiler mi hiç? Ara sıra hepsinin arasında yumrukların savrulduğu ve küfürlerin uçuştuğu olurdu. Ama Mick, Rourke için rahatlıkla parmaklarını keserdi. Hepsi aynı şekilde. Mick ona saygı duyardı. Bir keresinde Rourke onun için polislerden dayak yemişti, diye ekledi Somerset. Mick bir hırsızlıkta fazlaca zaman kaybedip işi batırmıştı. Pekala, tamam. Eve biraz rahatlamıştı. Bu olanların öldürülen kat hizmetlisiyle bir ilgisi var mı? Evet, o uzun burnunu kendinden aşağı gördüklerini küçümsemekten başka işlerde kullan. Etrafı kokla, geçmişi ve geleceği. Eğer aklına bir şey gelirse ama herhangi bir şey hemen beni ara. Sen onu uyuz etmeden takip edebilirsin. Nerede olduğunu bildiriyor sana. Buna devam ettiğinden emin ol. Eve arkasını dönerken Somerset elini onun koluna koyarak durdurdu. Şu anda fiziksel bir tehlike altında mı? Eğer öyle olsaydı ona ilaç verip kelepçe takmak zorunda kalsam bile evden dışarı bir adım atmasına izin vermezdim. Somerset bu kadarıyla tatmin olmaya çalışarak Eve'in merdivenlerden inerek her gün daha hasarlı görünen resmi aracına doğru ilerlemesini izledi. Eve, dedektiflerin çalışma alanından geçip kendi ofisine doğru hızla ilerlerken kulaklarından duman çıkmak üzere olduğunu hissediyordu. Bırakılan mesajlardan ofisindeki telelinkinin kırmızı ışığı yanıp sönüyor, bilgisayarı sinyal vererek son gelen bilgileri haber veriyordu. Eve, hiçbirine aldırmadan çekmecelerini karıştırmaya başladı. Teğmenim, McNabb, Eve, içeriye giren Peabody'ye bakmadan, ''Bir lazer silahı istiyorum.'' dedi. Tam teçhizatlı. Onun yerine 15 santimlik bir bıçak buldu. Bıçağı deri kınından çıkararak küçük penceresinden giren güneş ışığının bıçağın tırtıklı ucunda parlamasını izledi. Yüzüne zevk dolu bir gülümseme yayılmıştı. Peabody'nin gözleri büyüdü. ''Teğmenim, bakım ve onarıma gidiyorum. Ve boş gitmiyorum Peabody. O kas kafalı orospu çocuklarını öldüreceğim.'' Tek tek öldüreceğim her birini. Sonra ölü bedenlerinden geri kalanları aracımın üzerine yığıp büyük bir ateş yakacağım. Tanrı aşkına Dallas, acil mesajı vermemiş miydik onlara? Vermiştik. Acil mesajı vermiştik. Eve gözlerini Peabody'ye çevirmişti. O yalancı, hilekar, sümüklü bok kafalar bana aracın yola hazır olduğunu söylediğinden beri daha 80 kilometre bile yapmadım. Yola ne kadar hazırmış, anlatayım mı sana? Dinlemeyi çok isterim teğmenim, ancak önce o bıçağı yerine koysanız. Eve tekrar öfkeyle hırlayarak bıçağı kınına sokup çekmeceye attı. Kırmızı ışıkta durmuş beklerken beni öylece sıçratmaya başladı. Beni resmen tepmeye başladı. Tıpkı bir şey gibi tepmeye başladı. Katır mı? Muhtemelen. Hata raporu istedim ve biliyor musun ekrana ne geldi? Harita. Morgun koordinatlarını gösteren bir harita. Bu hastalıklı bir şaka filan mı? Peabody dudaklarını kıvırdı. Gülmemek için yanaklarının içini ısırmaya başlamıştı. Bilemiyorum efendim. Sonra motor boğulup homurdanmaya başladı ve tekrar çalıştı. İki blok boyunca gittik. O da sağa sola sallanarak. Koca araba şey gibi, tıpkı şey gibi yalpalıya yalpalıya gidiyordu. Frankenstein'ın canavarı gibi mi? Eve bitkin bir halde koltuğuna çöktü. Ben bir teğmenim, yüksek kıdemliyim. Neden düzgün bir aracım olmuyor? Gerçekten çok üzücü bir durum efendim. Efendim, ben yine de o bıçak yerine bir kasa birayla gitmenizi tavsiye edebilir miyim? Belki personelden birkaç kişinin gönlünü yapabilirsiniz. Hoş davranırsanız. Hoş davranmak mı? Canlı bir yılan tutmayı tercih ederim. Hemen ara onları. Aracımı bir saat içinde tamir olmuş olarak teslim etmelerini söyle. Ben mi? Peabody neredeyse dolmaya başlayan gözlerini kırpıştırdı. Tanrım! Gidip kendimi küçük düşünmeye başlamadan önce gümüş tel ve valiz konusunu netleştirdiğimizi söylemem lazım. Lanet olsun Peabody, neden söylemiyorsun? Eve anında bilgisayarına döndü. Bana neler oldu böyle bilmiyorum teğmenim. Burada dikilip sizinle öyle muhabbet etmek istememiştim ben de. Peabody bir cevap ya da hırlama alamayınca derin bir iç geçirdi. Küçük bölmesine dönerek bakım ve onarımla pazarlık yapmaya hazırlandı. Pekala, bakalım elimizde neler var. Eve gelen verileri açtı. Ekranda cinayet aletine uyan çok sayıda gümüş tel satıcısı ve satışı vardı. Ancak alan 60 santim ve katlarında yapılan satışları içerecek şekilde daraltıldığında, sayı dünya çapında 18'e, ülke çapında 6'ya düşüyordu. Hemen Manhattan'daki bir toptancıda nakit ödemeyle yapılan 4 tane 60 santimlik alışveriş gerçekleşmişti. Hemen burada, bahse girerim burada yaptığın alışverişi değil mi? Cinayet yerinden 20 sokak ötede. Eve, valizle ilgili verileri okurken dudaklarına bir gülümseme yayıldı. Ocaktan beri binlerce siyah deri çanta satışı gerçekleşmişti. Ama son 4 haftadaki satışların 100'den az olduğunu gördü. New York'ta satın alınanlar sadece 12 taneydi. Onlardan da sadece 2 tanesi telle aynı gün alınmıştı ve sadece 1 tanesi nakit ödenmişti. "Tesadüf filan değil," diye mırıldandı. "Malzemelerini buradan aldın. Bir adam yolculuğunu hali hazırda yapmışken neden gelip buradan yolculuk valizi alsın ki? Yolculuk filan yoktu. Zaten buradaydın." Peabody'nin araştırma verilerini açtığında "peruklar," diye düşündü. "Tanrım, insanlar neden kendi saçlarıyla yetinmez ki? Son 6 ayda güzellik salonlarından, depolardan ve dükkanlardan kelimenin tam anlamıyla milyonlarca peruk, kısmi saç, uzantı, dolgu malzemesi alınmıştı. Kiralıkları da eklediğinde bu sayı 3 katını aşıyordu. Eve, fare deliğinin ağzında bekleyen bir kedi sabrıyla Yost'un suit kapısındaki resmini açtı. Kafa ve omuzları seçerek vurguladı, yüzü sildi, 360 derecelik bir görüntü isteyerek sonuçları veri bankasına girdi. "Bilgisayar, ekrandaki görüntüye uyan insan saçından yapılmış peruk satışlarını listele. Nakit ödemeler yalnızca." "İşlem yapılıyor. Toplam 526 satıştan istenen döneme ait nakit satışlar. Uygun olanlar listeleniyor." Bilgisayar yapılan satışların yerlerini ve alışveriş tarihlerini listelerken Eve dikkatle ekranı inceliyordu. "Satış yeri New York 5. Cadde, Paradise Güzellik Salonu, 3 Mayıs. Dur bakalım, kazanan belli oldu. Epey yoğun bir gün geçirmişsin ha? Tüm şehirde alışveriş turu. Ekrandaki son alışveriş faturasındaki diğer malzemeleri listele. İşlem yapılıyor. İnsan saçından imal edilmiş, seçkin beyefendi modeli peruğa ek olarak, faturada insan saçından imal edilmiş, kaptan modeli peruk, 2 adet 300 gramlık peruk yapıştırıcısı. Ürün adı Samson. Yüz kremi. Ürün adı Gençlik. Viking mavisi, duman ve karamela seçeneklerinde geçici göz rengi. Ürün adı Wing. Erkek korsesi. Marka adı Fatsap. Ve 8 santime 15 santim ebatlarında sandal ağacı aromalı 2 adet kokulu mum. Tüm vergiler dahil toplam ücret 8.426 dolar 58 sent. Eve, "Epey para, hem de nakit," diye karar verdi. "Ama mecbur değilsen, sahte bile olsa neden arkanda makbuz bırakasın ki? Bilgisayar, kaptan modeli peruğu ekrandaki görüntüye ekle. Valizin alındığı dükkanın, güzellik salonunun ve mücevher toptancısının adreslerini el bilgisayarıma gönder." Bilgisayarı verilen talimatları yerine getirirken Eve, ofis tele linkine döndü. Dün akşam çıktığından beri 32 çağrı gelmişti. Çoğu büyük ihtimalle dava ile ilgili bir yorum ya da bilgi umuduyla arayan muhabirlerdi. Çağrıları görmezden gelmek oldukça ayartıcı bir düşünceydi ama Peabody aracının hazır olduğunu haber verene kadar biraz zaman ayırabilirdi. Telelinki açarak olağan muhabir taleplerini doğrudan NYPGT Medya İlişkileri bölümüne aktarmaya başladı. Komutanından aksi bir emir almadıkça basınla konuşmuyordu. Kanal 75'in yıldız muhabiri ve kişisel bir dostu olan Nadine Furst'un mesajına gelince duraksadı. "Daha değil dostum," diye mırıldandı ama yine de mesaja Nadine'in gecikmeli olarak alacağı bir cevap yolladı. Böylece arkadaşı mesajı aldığında kendisi çoktan saha çalışması için dışarı çıkmış olacaktı. "Başımın etini yemenin bir anlamı yok," dedi Eve. "Bu noktada kullanabileceğin bir şey yok elimde. Soruşturma hala devam ediyor ve eldeki tüm ipuçları özenle inceleniyor. Vesaire vesaire. İşlerin nasıl yürüdüğünü biliyorsun Furs. Eğer bilmen gereken bir şey olursa ben seni ararım. Link aracılığıyla beni sıkıştırmaya kalkarsan ben de cana yakın olmaktan vazgeçeceğim ona göre." Notunu tekrar dinleyip memnun olan Eve, mesajı 60 dakika sonra Nadine'in telefonuna iletmeye programladı. Daha sonraki 20 dakika boyunca güncel bir rapor yazarak komutana yolladı. Masasından yeni kalkmış, ceketine uzanıyordu ki kumandan Whitney'den bir mesaj geldi. Eve, kumandanın odasına çağrılıyordu. Çıkarken Peabody ile karşılaştı. "Bakım ve onarımdan ne haber?" "Şey, sıkışık oldukları ve daha da sıkıştırılmaya devam ettikleriyle ilgili şeyler söylediler." Eve, kaşları çatılmış halde yürürken, "Bıçağımdan bahsettin mi onlara?" dedi. "Ben o kartı şimdilik oynamamayı tercih ettim efendim." Aynı şekilde, ismi lazım değil bir teğmenin departman araçları ve elektronik cihazları konusundaki lekeli sicili ile ilgili imalardan da Eve bahsetmemeyi tercih ediyordu. Ama mevcut davanızın önceliğini belirttim ve kumandan Whitney'in kıdemli bir memurunun sahaya bir hurda yığınıyla çıkmasını hiç hoş karşılamadığının altını çizdim. İyi düşünmüşsün. Oradan biri kumandanı arayıp onay istemediği sürece sorun yok. Dallas biliyorsun aslında kumandandan konuya ağırlığını koymasını rica edebilirsin. Gidip üstüme mızmızlanmaya niyetim yok ya da rütbemi kullanmaya. Benim mızmızlanmama ya da rütbeni üzerimde kullanmana itirazın yok ama, diye mırıldandı Peabody. Evet, haklısın. Eve biraz keyfi yerine gelmiş halde yürürken banttan asansöre geçti. Sözlü raporumu Whitney'e verdikten sonra davadaki son durumla ilgili sana da bilgi vereceğim. Sanırım adamımızın hemen burada, New York'ta bir evi var.
Burada mı?
Evet. Eve, asansörün düğmesine bastı ve Whitney'in katında indiler. Hiç bekletilmeden içeri girmesi işaret edildiğinde Eve, Whitney'in kapısını kısaca çaldıktan sonra içeri girdi. Kumandan Whitney masasında oturuyordu ve ayağa kalkmadı. Esmer ve geniş omuzları olan yapılı bir adamdı. Saçları giderek kırlaşmaya başlamıştı ama gözleri sokaklarda çalışan polislere özgü keskinliğini koruyordu. Odada bir erkek, bir kadın olmak üzere iki kişi daha vardı. İkisi de ayağa kalkmadı ama ikisi de Eve'i dikkatle inceliyordu. Eve de onları. Üzerlerine kalıp gibi oturan koyu renk takım elbiseler, boyunlarında sonuna kadar sıkılarak bağlanmış kravatlar, askeri cilaya sahip kaliteli ayakkabılar ve soğuk bakışlar gerçekten ipuçlarını vermişti. Federaller, lanet olsun. Damon Dallas, Whitney ellerini masanın üzerinde birleştirmiş halde tutmaya devam ederken başını hafifçe Eve'e doğru eğdi. Özel ajanlar James Jacoby ve Karen Stowe, FBI'dan. Damon Dallas, Darlene French cinayetinde dava yetkilisi. Memur Peabody, teğmenin yardımcısı. FBI'ın davanızla ilgili görüşmek istediği bazı noktalar var teğmen. Eve hiçbir şey söylemedi. Ayakta durmaya devam ediyordu. FBI uzun yıllardır diğer birçok kanun kuruluşunun da işbirliğiyle Sylvester Yost adlı şahsın peşinde. Adam cinayet de dahil birçok suç nedeniyle aranıyor. Eve, Jacoby'nin gözlerinin içine baktı. Soruşturmamda vardığım noktada bu konudan haberdarım. FBI bu takipte NYPGT'den işbirliği bekliyor. Ajan Stowe ve ben bu davayı FBI'ın New York merkezinden yürüteceğiz. Ajan Stowe ve siz davanızı istediğiniz yerden yürütme özgürlüğüne sahipsiniz. Ama benim davamı hiçbir yerden yürütemezsiniz. Jacoby'nin koyu kahve gözleri kısıldı. Yost'un faaliyetleri federal büronun takibi altındadır. Yost, FBI'ın şahsi malı değil Ajan Jacoby ya da Interpol'ün veya NYPGT'nin. Ama Darlene French'in cinayet davası benim ve öyle kalmaya devam edecek. Bu davayla ilişkili kalmak istiyorsanız Damon, takındığınız bu tavırdan derhal vazgeçmenizi tavsiye ederim. Whitney araya girerek, siz de bu ofiste kalmak istiyorsanız Ajan Jacoby dedi, kendi tavrınızı kontrol edin. NYPGT, Yost adlı şahısla ilgili işbirliği yapmaya hazırdır. Ancak Damon Dallas'ın Darlene French cinayetindeki yetkili konumunun alınması ya da değiştirilmesi söz konusu değildir. Yetki alanınızın sınırları belli Ajan Jacoby. Onları unutmamanızı tavsiye ederim. Jacoby Whitney'e döndü. Gözleri öfke saçıyordu ve saldırgan bir pozisyon almıştı. Dava yetkilinizin bu cinayetle de ilişkili olma ihtimali taşıyan ve FBI'ın çeşitli yasa dışı faaliyetlerde şüpheli olarak uzun süredir gözaltında tuttuğu Rourke'la ilişkisi, soruşturmanın başına getirilmesinin ne kadar doğru bir karar olduğunu sorgulamamıza yol açıyor. Eğer suçlamalarda bulunacaksan Jacoby, altlarını doldur. Eve, ses tonunu kontrol etmek için bütün gücünü kullanıyordu. Rourke adlı şahsın mevcut sabıka dosyasını sunmak ister misin? Sabıkası olmadığını gayet iyi biliyorsun. Jacoby artık ayağa kalkmıştı. Kitaptaki her pis oyuna bulaşmış bir adamla yatıp hala rozetini takmaya devam etmek senin kararındır. Ama Jacoby, bu noktada Stowe da ayağa kalkmış, ortağıyla Eve'in arasına girmişti. Tanrı aşkına, kişisel konulara dalmanın anlamı yok. Yerinde bir öneri. Whitney sandalyesini iterek ayağa kalktı. Ajan Jacoby, memuruma yaptığın uygunsuz saldırıyı bir kereliğine görmezden geleceğim. Sadece bu seferlik. Eğer herhangi bir şekilde, herhangi bir yolla tekrar edilirse, davranışınızı üstlerinize rapor edeceğim. Darlin French davasına dahil olma ve işbirliği yapma konusundaki talebiniz, resmi kanallarla ve yazılı olarak ofisime sunulduktan sonra, Teğmen'in ve onun araştırma ekibi tarafından değerlendirilecektir. Toplantı bitmiştir. Bu davada FBI'ın soruşturmayı tamamen alabilecek ağırlığı var. Orası tartışmaya açık dedi Whitney ve talep ettiğim resmi yazışmalarda bu görüşünüzü belirtmekte serbestsiniz. O zamana kadar size yetki alanıma girerek kurumuma ve polis memurlarıma hakaret etmekten kaçınmanızı öneririm. Stowe, Jacoby'ye sessiz kalması konusunda uyarıcı bir bakış atarak "Özür dileriz kumandan Whitney" dedi. Vaktinizi ayırdığınız ve ilginiz için teşekkür ederiz. Sonra ortağını gözle görülür şekilde iteleyerek odadan çıkardı. Whitney, odanın kapısı kapandığında, "Pişman olabileceğin bir şey söylemeden önce biraz sakinleş bence," dedi. "Sizi temin ederim komutanım, şu anda söyleyeceğim hiçbir şeyden pişmanlık duymam." Eve yine de duraksayarak derin bir nefes aldı. "Desteğiniz için teşekkür ederim." Jacoby haddini aştı. Federal kimliğini sallayarak bana küstahlık yapabileceğini düşünerek bu odaya girdiğinde sınırda dolaşmaya başlamıştı zaten. Düzgün bir şekilde işbirliği isterse alır ama senin davanı devralamaz. Ama işler Jacoby ve Stowe'la birlikte çalışmanı gerektirecek bir hal alabilir. Bu sorun olur mu? Benim sorunum olmaz, efendim. Whitney başını sallayıp tekrar yerine oturmadan önce yüzünde bir an bir gülümseme belirdi. Raporuna başla. Eve, yazılı raporunda olduğu kadar detaylı ve doğru ifadelerle sözlü raporunu vermeye başladı. Eve konuşurken Whitney'in dudakları arada sırada çizgi halini alıyor ve kaşları kalkıyordu. Verdiği tek tepkiler bunlardı. Peki bunca yıldır federaller Yost'un New York'ta olması ihtimalini incelememişler mi? İncelemiş olabilirler efendim ama ben öyle yaptıklarına dair bir bilgiye ulaşamadım. Telleri takip etmişler ama görünüşe göre spesifik uzunluklar ve spesifik mağazalara kadar indirgememişler. Bu kadar bariz bir şeyin nasıl göz ardı edilebildiğini anlayamıyorum. Valiz ve saç kılı doğrudan French davası ile ilgili ama diğer suçlarında da aynı şablonu tekrar etmesi ya da hafif farklarla benzer şablonu uygulaması kuvvetle muhtemel. FBI'ın şüpheli için çıkardığı profil incelemesi de inceliksiz ve üstünkörü. Bu nedenle elde ettiğim yeni bilgileri de ekleyerek Dr. Mira'dan bir profil çalışması talep edeceğim. Pekala, hiçbir adımda belge ve evrak eksiğin olmamasına dikkat et. Jacoby seni teknik konulardan vurmaya çalışacak bir tip olabilir. Medyaya karşı da sessiz bir tavır sergilemeni istiyorum. Davanın seyri dikkatleri Rourke'a çekebilir, yani sana. Aksi bir emir almadıkça herhangi bir beyanda bulunmayacaksın. Evet efendim. O kadar sevinme. Dava kapanırken medyanın önüne atılacak yine sen olacaksın. Anlayabildiğim kadarıyla bu olayda ipleri kimin ya da neden çektiğine dair bir şey yok henüz. Hayır efendim, yok. O halde dikkatini Yost'a ver. Onu çöz. Çıkabilirsin. Evet efendim. Eve kapıya doğru döndü ve Peabody'nin arkasından çıkmaya hazırlanırken Whitney'in seslendiğini duydu. Dallas? Evet efendim. Sanırım Rourke'a da üzerinde biraz federal baskı hissedebileceğini söyleyebilirsin. Anlaşıldı efendim. Duvarları tekmeleme isteğini bastırarak asansöre doğru ilerledi. Kız onun için ufacık bir piyondan başka bir şey değil. Darlin French, Jacoby için bir piyondan farksız diye homurdandı. Yost için ne kadar insansa Jacoby için de o kadar insan. Adi herif. Sen Darlin için çalışıyorsun Dallas. Orası doğru ve çalışmaya da devam edeceğim. Eve asansöre girmek üzereyken içeride ajan Stowe'u gördü. "Sakın karşıma çıkma." Stowe teslim anlamında elini kaldırdı. Jacoby ofise döndü. "Sadece bir dakikanı istiyorum, birlikte inelim." "Ortağın pisliğin teki. Sadece yarı zamanlı." Stowe gülümsemeye çalıştı. 30'lu yaşlarının ortasında hoş bir kadındı. Federal kıyafet zorunluluğunu güzel bal rengi saçlarıyla deliyor gibiydi. Bir ton koyu renkteki gözleriyle insanın doğrudan gözlerinin içine bakıyordu. "Dinle, Jacoby'nin söyledikleri ve tavrı için özür dilerim." Derin bir nefes aldı. "Özrümün belki hiçbir anlamı yok ama samimi olduğuna inan. Bir anlamı olabilir ama çok fazla değil." "Pekala. Bak, aradaki kırmızı hattı kaldırırsak sonuçta hepimiz polisiz ve aynı şeyin peşindeyiz. Öyle miyiz?" "Yost, sen onu istiyorsun, biz de onu istiyoruz. Adamın kafesini kimin kilitlediğinin bir önemi var mı?" "Bilemiyorum. Sizlerin o kafesi kilitlemek için epey süreniz olmuş. Darlene French ölmeseydi önünde yaşayacağı uzun yıllar vardı." "O da doğru ama kişisel konuşmam gerekirse 3 aydır bu davadayım ve onun da sadece bir ayı Sylvester Yost'u incelemekle geçti. Eğer adamı durdurmamızı sağlayacaksa elimdeki her şeyi paylaşmaya da hazırım." Asansörün kapıları garaj katında açıldığında Stowe dışarı baktı. Tekrar üst kata, ana lobiye çıkması gerekecekti. "Senden tek istediğim, Jacoby'nin densizliğinin ortak amacımıza engel olmasına izin verme. Bence birbirimize yardım edebiliriz." Eve asansörden dışarı çıktı ama dönerek elini kapıların arasına koydu ve kapanmasına engel oldu. "Sen ortağının tasmasını tutarsan ben de bu konuyu düşünebilirim." Eve'in elini çekmesiyle asansör kapıları kapandı. Park yerine doğru yürüdü. Çizik, çarpık ve yer yer yamuk, fıstık yeşili birim aracı tam karşısındaydı. Arka camında bakım ve onarımdan bir komedyenin çizdiği parlak sarı renkli gülen bir surat duruyordu. Muhtemelen bıçağın ofisinde kalmış olması Eve için iyi bir şeydi. 12. ayrımın sonu, sayfa 107. Devamı 13. ayrımda.